Ayrım 8, sayfa 127. Bölüm 2. Su. Hayattaki akışkan, kaygan ve değişken şeyler. Rumi. Konya, 15 Ekim 1244. Bu gece muhteşem bir ay var gökyüzünde. Öyle parlak, öyle gösterişli ki heyula bir inci gibi sallanmakta üzerimizde. Yataktan kalktım. Pencereden dışarı ay ışığında yüzen avluya baktım. Böylesi bir güzellik hem göze hem gönle ziyafet demek. Fakat ay ne kadar harika olursa olsun, ne kalbimin ne ellerimin titremesine kâr ediyor. Bu gecede sıçrayarak uyandım uykumdan. Efendi, Betin benzin atmış, yine aynı rüyayı mı gördün yoksa diye fısıldadı Kerra. Sana bir bardak su getireyim mi? Endişelenme, sen uyumana bak dedim. Elinden ne gelecek ki, ne onun ne benim. Rüyalarımız kaderimizden kopuk olabilir mi? Kaderimizse zaten bizim elimizde değil. Dahası üst üste hep aynı rüyayı görmemin bir sebebi olmalı diye düşünüyorum. Madem ki 40 gecedir bu rüyayı görmekteyim, elbette açılacak hikmeti. Gördüklerimin neye alamet olduğunu öğreneceğim, ya şimdi ya da yakında. Başlangıcı geceden geceye değişse de sonu hep aynı kalıyor. Sanki rüya bir koca bina ve ben her gece farklı bir kapıdan giriyorum oraya. Bu sefer rüyamda, yerleri acem halılarıyla kaplı son derece aşina gelen bir odada, rahlenin başında bir kitap okuyordum. Tam karşımda bir derviş oturuyordu. Uzun, inceydi bedeni, yüzü kalın bir peçeyle kaplıydı. Elinde 5 mumlu bir şamdan vardı. Ben rahat okuyayım diye ışık tutmaktaydı. Bir müddet sonra başımı kaldırıp dervişe baktım. Okuduğum sayfada bir tamlamaya takılmıştım. Hazine-i gayb. Tam bu kelime hakkında bir yorumda bulunacaktım ki hayret ve dehşet içinde bir şeyi fark ettim. Benim şamdan sandığım şey meğer dervişin sağ eliymiş. 5 mum yerine 5 parmağını uzatırmış. Alev alev yanmaktaymış parmakları. Meğer derviş kendini yaka yaka bana ışık tutarmış. Telaş içinde su bulmaya uğraştım ama yanımda yakınımda bir lokmacık su yoktu. Ne bir testi ne bir ibrik. Hırkamı çıkarıp alevlerin üstüne fırlattım. Ama hırkayı tekrar kaldırınca bir de baktım ki altında dumanı tüten bir şamdandan başka bir şey yok. Derviş kaybolmuş. Rüyanın bundan sonraki kısmı her gece aynı. Evimdeyim. Oda oda dolaşarak o dervişi bulmaya çalışıyorum. Aramadığım delik kalmıyor. Sonra avluya iniyorum. Ortalık simin bir sarı gül denizi. Sağa sesleniyorum, sola sesleniyorum ama aradığım kişi sırra kadem basmış. Gitme ne olur cancağızım, neredesin diye yalvarıyorum. Uğursuz bir ses işitmişçesine irkelerek kuyuya varıyorum. Dipte dalgalanan karanlık sulara göz atıyorum. İlk başta hiçbir şey göremesem de kamerin huzmeleri pırıl pırıl sağanak olup üzerime yağınca avlu birdenbire nura boğuluyor. İşte o zaman bir şey fark ediyorum. Kuyunun dibinde bir çift kara göz var. Ölü gözler dikilmiş gözlerime. Veda ediyor bu aleme. Yetişin, yardım edin, canına kıydılar diye bağırıyor biri. Kim bilir belki de benim bu bağıran. Istıraptan o kadar değişmiş ki tanıyamıyorum sesimi. Ve haykırıyorum o zaman. Üst üste ve ter içinde defalarca haykırıyorum. Ta ki karım döşekte kalkıp bana sıkı sıkı sarılıncaya, başımı sinesine yasladığımda şefkatle mırıldanıncaya dek. Efendi iyi misin? Yine aynı rüyayı mı gördün yoksa? Gecenin ilerleyen bir vakti Kerra tekrar uykuya dalınca avluya süzüldüm. Kıpırtısızdı gece. Kuyuyu görünce ürperdim ama gene de yaklaştım. Varıp yanına otururdum. Ağaçların arasından esen meltemle yapraklar belli belirsiz sışırdadı. Böyle anlarda içimi tarifsiz bir keder basar. Nedenini bilemem. Oysa hayatım aydınlık, bahtım açık, koşullarım âlâdır. Rabbim bana en çok kıymet verdiğim 3 nimeti bağışladı. İlim, irfan ve başkalarına doğru yolu gösterme ehliyeti. 37 yaşına gelene dek Allah istediğimden fazlasını verdi. Farklı nispetlerde nebilere, velilere, alimlere kadar uzanan ilmi keşfi ilahiden nasibimce pay aldım. Müteveffa babam elimden tuttu. Zamanın en iyi hocalarının rahle-i tedrisatından geçtim. Okumak, çalışmak ve başkalarını aydınlatmak kulun Allah'a borcudur diyerek şuurumu derinleştirmek için çok okudum, çok çalıştım. Hocam Seyyid Burhanettin bana hep derdi ki, hak tebliğini halka ulaştırmak ve insanların doğruyu yanlıştan ayırmasına yardımcı olmak gibi şerefli bir vazifeyi üstlendiğime göre Allah'ın sevgili kuluymuşum. Şükret Celalettin, herkese nasip olmaz böylesi. Yıllarca medresede müderrislik yaptım. Onlarca şeriat alimiyle ilahiyat tartıştım. Fıkıh ve hadiste mesafeler kat ettim. Her hafta şehrin en büyük camisinde vaaz veririm. Ders verip yetiştirdiğim talebe o kadar çok ki sayısını da isimlerini de akılda tutamaz oldum. İnsanlar bana gelip de kelimelerimin yüreklerine su serpip rehberlik ettiğini söylediklerinde, bilgimi ve hünerimi methettiklerinde kıvanç duyuyorum. Çok şükür Allah'a ki huzurlu bir ailem, lekesiz itibarım, kadim dostlarım, sadık müritlerim ve benden feyz alan talebelerim var. Ömrü hayatımda fakr-ı zaruret bilmedim. Gerçi ilk zevcemi yitirdiğimde dünya başıma yıkıldı. Ama Allah Kerra'dan razı olsun. Sayesinde sevgiyi ve neşeyi yine tattım. Her iki oğlum da mesut bir yuvada büyüdü. Gene de birbirlerinden ne kadar farklılar, şaşırmadan edemem hala. Sanki aynı toprağa yan yana aynı tohumdan iki tane ekilmiş, aynı güneş aynı su verilmiş ama bir bakmışsanız tamamen farklı iki nebat boy vermiş. İkisiyle de gurur duyuyorum, tıpkı üvey kızımla gurur duyduğum gibi. Sevgili kimyacık öyle yekta, öyle akıllı, öyle merhamet ve inayet dolu. Kamuda ayrı mutluyum, evimin mahreminde ayrı. Peki ama o halde neden anlayamadığım, açıklayamadığım bir boşluk var içimde. Öyle bir boşluk ki gün be gün büyümekte. Fare gibi sinsice, sessizce, hırslı ve haris, bu eksiklik duygusu ruhumu kemirmekte. Nereye gitsem içimdeki boşluk da benimle gelmekte. İnsan bu kadar tamken gene de hala eksik hissedebilir mi? Ya da mutluyken kederli de olabilir mi? Gündüzlerim bu kadar parlak, tatminkar ve noksansızken, başarıdan başarıya, mertebeden mertebeye yükselirken, nedendir her gece rüyamda yana yakıla birini arayışım? Sanki içimde başkalarından değil de esas benden gizlenen bir sır taşımaktayım. Olur da bir gün rüyamdaki dervişi bulursam, o sırrın kaynağını ondan dinleyeceğim. Peki ya taşıyamazsam bu gerçeği? Ya ağır gelirse omuzlarıma? Ne tuhaf, ben Celalettin. Korku ya da vesvese nedir bilmem sanırdım. Şems, Konya, 16 Ekim, 1244. Bir şehre varmadan önce hiç şaşmadan tekrarladığım kadim bir adetim var. Şehrin kapılarından geçmezden evvel bir müddet durur ve oradaki tüm velileri selamlarım içimden. İster ölü olsun, ister diri, ister meşhur olsun, ister meçhul, o şehirde yaşamış ya da yaşamakta olan tüm velilere bir selam yollarım önden. Destur isterim onlardan. Bunca senedir hiçbir şehir, kasaba yahut köy yok ki velilerinden destur almadan ayak basmış olayım. Varacağım yerde ağırlıklı olarak Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler yahut Mecusiler ikamet etsin hiç fark etmez. Her yerde muhakkak bir veli vardır ve onlar dini, cemi ve cismani farklılıklardan öteye geçmiştir. Veli dediğin tüm beşerin rehberidir. Benzer şekilde uzaktan Konya'yı görünce her zamanki adetimi yerine getirdim. Ama sonrasında tuhaf bir şey oldu. Şehrin evliyası mutat olduğu üzere selamıma karşılık vermek yerine kırık mezar taşları gibi suspus oldular. Beni duymadıklarını zannederek tekrar selamladım. Bu kez daha yüksek sesle. Ama yine bir suskunluk oldu. Anladım ki Konya evliyası beni duymuştu duymasına da bilmediğim bir sebepten dolayı şehre buyur etmiyordu. Kelimelerimi alıp dört yana taşısın diye rüzgara teslim ettim. Ey Konya'nın velileri, neden destur vermezsiniz bu yolcuya? Bir süre sonra rüzgar şu cevapla geri döndü. Ey derviş, destur veririz ama bilesin ki bu şehirde tas tamam zıt iki şey var senin için. Ortası yoktur. Ya safi aşk ya son nefretle karşılaşacaksın. Bunu bir düşün istersen. Hal böyleyse dert edecek bir şey yok dedim. Madem ki safi aşk var, kafidir. Bunu duyar duymaz Konya velileri hep bir ağızdan destur verdi, hayır duası ettiler. Fakat hemen şehre girmek istemiyordum. Bir tepede yaşlı bir meşe ağacının altında oturdum. Atım etraftaki seyrek çimleri çiğnerken ben de önüm sıra yükselen şehri gözledim. Konya'nın minareleri kırık cam parçaları gibi güneşte parlıyordu. Arada bir köpek avlamaları, eşek anırmaları, çocuk kahkahaları, avazı çıktığı kadar bağıran bezirganları işitiyordum. Hayat dolu bir şehrin alelade sesleri. Kapalı kapılar, kafesli pencereler ardında neler yaşanıyor, ne hikayeler yazılıyordu acaba? Hiç bilmediğim bir yere ayak basmak üzereydim. Hafif bir tedirginlik duyduysam da 40 kuraldan birini hatırladım o an. 14. kural. Hakkın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. Düzenin bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını? Beni daldığım düşüncelerden dostane bir ses çıkardı. Selamün aleyküm derviş. Dönüp bakınca bir kağnının üzerinde sarkık bıyıklı, teni zeytuni, iri yağız genç bir köylü gördüm. Kağnıyı çeken öküz hem çok ihtiyar hem çok zayıftı. Belli ki ömrünün son demlerindeydi. Ya aleyküm selam diye seslendim. Neden burada bir başına oturursun? At sürmekten yorulduysan atla kağnıma, Konya'ya kadar götüreyim seni. Gülümsedim. Eksik olma ama yayan gitsem senin şu öküzünden hızlı giderim. Öküzümü hafife alma dedi köylü. Besbelli içerlemişti. Yaşlıdır zayıftır ama en sadık dostumdur. Bunu duyunca kelimelerin ağırlığı altında ezildim. Hemen doğruldum. Köylünün önünde eğildim. Allah'ın engin devri tekvininde bir habbe olan ben şakadan da olsa ister insan olsun ister hayvan bir başka canı nasıl küçümser nasıl öteleyebilirdim. Madem ki bir hata yapmış kalp kırmıştım özür dilemeliydim. Senden ve öküzünden özür dilerim dedim. Kusur ettim. Affola. Köylü ağzı açık baka kaldı bana. Yüzünde şaşkın bir ifade belirdi. Bir süre boş boş baktı. Dalga geçip geçmediğimi anlamak istercesine. Daha evvel hiç kimse böyle bir şey yapmamıştı diye mırıldandı. Mahcup sıcacık gülümsedi. Demek kimse öküzünden özür dilemedi öyle mi? Eh o da var tabii. Ama kastettiğim o değil. Asıl kimse benden özür dilemedi. Genelde öbür türlü olur bu işler. Özür dileyen ben olurum hep. Başkaları kabahatli bile olsa hep ben af dilerim. Bunu duyunca müteessir oldum. Delikanlı, Kur'an-ı Kerim der ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Uludur insan, kıymetlidir. Ne eziktir, ne aciz. Zaten Allah'ın 99 sıfatı arasında aciz yoktur. Üstelik kurallardan biridir dedim. Ne kuralı diye sordu kafasını kaşıyarak. 15. kural. Allah içte ve dışta her an hepimizi tamama erdirmekle meşguldür. Tek tek her birimiz tamamlanmamış bir sanat eseriyiz. Yaşadığımız her hadise, atlattığımız her badire eksiklerimizi gidermemiz için tasarlanmıştır. Rab noksanlarımızla ayrı ayrı uğraşır. Çünkü beşeriyet denen eser kusursuzluğu hedefler. Köylü gözlerini kırpıştırdı. Sen de mi vaazı dinlemeye geldin yoksa diye sordu. Öyleyse yola düşsen iyi olur. Bugün her zamankinden de kalabalık olacakmış. Ne muhteşem bir hatip ama değil mi? Kimden bahsettiğini anlayınca kalbim duracak gibi oldu. Söyle hele, Rumi'nin vaazları neden bu kadar ilgini çeker? Köylü bir müddet sustu. Bir süre ufka daldı gözleri. Zihni hem her yerde hem hiçbir yerde gibiydi. Sonra şöyle dedi. Bizim köy türlü badireler atlattı. Önce kıtlık geldi, ardından Moğollar. Yaktılar, yıktılar, yağmaladılar. Şehirlere ettikleri daha beterdi. Erzurum'u, Sivas'ı, Kayseri'yi aldılar. Erleri kestiler, kadınları aldılar. Bense ne sevdiğim birini kaybettim, ne evimi, ocağımı. Ama gene de derunumda bir yerde mühim bir şey yitirmiş gibiyim. Hep küskün içim. İzah edemem ama nedense hep kederliyim. Peki bunun Rumi ile ne alakası var diye sordum. Köylü durgun, düşünceli mırıldandı. Herkes diyor ki, Efendi Mevlana'nın vaazlarını birkaç kez dinlersen kederin geçermiş. Şahsen ben mahzun olmakta bir kusur görmüyordum. Aksine riya ve oyun insanları mutlu eder. Hakikatleri bilmekse ağırlaştırıp hüzünlendirirdi. Şu hayatta daha çok şey bilen insanlar daha durgun, daha dingin olurdu. Ama bunları anlatmaya lüzum görmedim. Onun yerine gel Konya'ya kadar beraber gidelim dedim. Sen de bana yolda Rumi'yi anlatırsın, olur mu? Atımın dizginlerini kağnıya bağlayıp köylünün yanına oturdum. Baktım yaşlı öküz yükünün artmasını dert etmiyor. Öyle ya da böyle ağır ağır hep aynı bezgin vezinle yürüyor. Köylü bana ekmekle keçi peyniri ikram etti. Konuşa konuşa yedik. İşte bu halde çivit mavisi bir gök tepemizde tepsi gibi parlarken şehrin velilerinin nezaretinde Konya'ya adım attım. Kanıdan atlarken kendine mukayyet ol dost dedim. Muhakkak vaaza gel dedi köylü hevesle. El salladım. Şimdi değil, sonra. Hutbesini dinlemek için sabırsızlansam da, Mevlana'yı görmeye can atsam da, öncesinde yapmak istediğim başka bir şey vardı. Şehri tanımalı, bu ulu vaiz hakkında Konya halkı ne düşünüyor öğrenmeliydim. Ruhtaşımı kendi gözlerimle görmezden evvel, göremediği insanlar onu nasıl değerlendiriyor anlamalıydım. Anlamalıydım ki resmin tamamını kavrayabileyim. Dilenci Hasan, Konya, 18 Ekim 1244. Bir bitmez cenderedir yaşadığım. Daima hayatla ölüm arasında sıkışmış. Daima araftayım. Böyle yapar adamı cüzzam illeti. Ölmeden mezara sokar diri diri. Sokaklarda anneler çocuklarını korkutmak için parmakla gösterir beni. Yaramaz çocukları ise taşa tutar, alay eder. Esnaf dükkan kapılarından kışkışlar, uğursuzluk getirmeyeyim diye kovar, kovalar. Hamile kadınlar başlarını çevirir. Sanki gözleri bana deyince karınlarındaki bebekler sakat doğacak. Bu insanların hiçbirinin anlamadığı bir şey var. Onlar biz cüzamlıları görmemek için ellerinden geleni yapa dursunlar. Esas biz cüzamlılar uzak durmak istiyoruz onlardan ve acıyan, acıtan bakışlarından. Cüzam bir azaptır. Her gün bir parça daha kemirir bedenini, ruhunu. Önce ten değişir. Derinin rengi kararır, morarır, meşin gibi kalınlaşır. Omuzlarda, dizlerde, kollarda, yüzde bozuk yumurta rengi boy boy bezeler oluşur. Bu safhadayken habire bir yanma, karıncalanma hissedersin. Sonra nedendir bilinmez acı tavsar, ağrılar azalır, başlarsan uyuşmaya. Derken bezeler büyür, şişer, tombul kabarcıklara dönüşür. Eller pençeleşir, yüz öyle bozulur ki tanınmaz hale gelir. Artık bu geç safhadayım. Göz kapaklarımı kapatamaz durumdayım. Gözüm benden habersiz ağlıyor, ağzımdan habire salyalar akıyor, tutamıyorum. Ellerimden 6 tırnak düştü, 7.'si yolda. Ne tuhaf, saçım hala yerli yerinde. Herhalde kendimi şanslı saymalıyım. İşittim ki Frankler cüzdanlıları kale duvarları dışına atarmış. Şehrin kapılarını da sürgüyle kaparlarmış, tekrar girmesinler diye. Halbuki Konya'da öyle değil. Burada bir çan taşıyoruz üstümüzde. Bu suretle ahaliyi uyardığımız sürece şehirde dolanmamıza müsaade var. Dilenmemize de izin veriyorlar neyse ki. Yoksa açlıktan ölürdük. Cüzamlıysan hayatta kalmanın 2 yolu var. Biri başkalarından dilenmek, ikincisi başkalarına dua etmek. İkisi de karın doyurur. Nedense ahali biz cüzamlıların dualarının daha bir makbul olduğunu, Allah'ın bize ayrı bir ihtimam gösterdiğini sanıyor. Ne saçmalık. Öyle olsa bu halde olur muyuz? Ama inanmışlar bir kere. Bizden iğrenseler bile illaki onlar için dua etmemizi isterler. hastalarına, kötürümlerine, ihtiyarlarına, başı dertte olanlara dua edelim diye biz cüzzamlıları çağırırlar. Karşılığında para verip karnımızı doyurur, sırtımızı sıvazlarlar. Şu insanları bir anlayabilsem. Sokaklarda cüzzamlılara it muamelesi yapanlar ne vakit ağır bir hastalıkla yahut ölüm korkusuyla karşılaşsalar bizim dualarımızdan medet umarlar. Kamuda bir dirhem bile kıymetimiz yoktur ama ölümün kol gezdiği evler var ya, işte oralarda sultan biziz. Ne zaman dua için tutulsam başımı önüme eğer, Arapça anlamsız sesler çıkarır, huşu içinde yakarırmış gibi yaparım. Ne yapayım? Numara yapmaktan başka çarem yok. Zira Allah'ın biz cüzzamlıları duyduğuna bile inanmıyorum. Bana bunun aksini düşündürtecek bir şey yaşamadım ki. Kârı daha düşük olsa da dilenciliği para karşılığı dua etmeye tercih ederim. En azından dilenirken kimseyi kandırmıyorum. Cuma günleri haftanın en ballı günüdür. Tabii şayet aylardan Ramazan değilse. Mübarek Ramazan geldi mi dilenci kısmının kazancı tümden tatlı olur. Hele Ramazan'ın son günü yok mu? Şehirdeki her dilenci o gün cebini doldurur. O gün en iflah olmaz pintiler, cebinde akrep besleyen tipler bile sadaka vermek için yarışırlar. Ne kadar günah işlemişlerse affolunur umuduyla, Ramazan bitmeden muhakkak bir hayır yapmanın telaşıyla elimize ya yiyecek ya mangır tutuştururlar, 3-5 kuruş da olsa. Senede bir kezcik olsun insanlar dilencilerden kaçmaz. Tam aksine sokağa çıkıp köşe bucak dilenci ararlar. Hatta buldukları dilenci ne kadar sefil ve perişan olursa o kadar memnun olurlar. Vicdanları o denli rahatlar. Ne kadar ili açık hayırsever olduklarını ispatlayabilmek hevesiyle bir günlüğüne de olsa bizden iğrenmeyi bile bırakırlar. Doğrusu bugün de gayet karlı bir gün olacağı benzer. Zira Mevlana hem vaaz hem hutbe için minbere çıkacak. Cami çoktan doldu, saflar sıklaştı. İçeride yer bulamayanlar sıra sıra avluya dizildi. Mevlana nerede vaaz verse, şehrin tüm dilencileri ve yan kesicileri, bala üşüşen arılar misali orada toplaşır. Nitekim hepsi buradalar. Tıpkı benim gibi hazır ve nazırlar. Sırtımı bir akça ağaca verip cami girişinin tam karşısına oturdum. Yağmurun tertemiz kokusu uzaktaki bostanlardan gelen tatlı ekşi rahiyaya karışıyordu. Keşkülümü önüme koydum. Diğer dilencilerin aksine bağıra çağıra yalvar yakar dilenmem ben. Konuşmaya bile lüzum duymam. Koyarım önüme dilenci kasemi, sabırla beklerim. Cüzamlı olmanın iyi bir yanı varsa bu olsa gerek. İnim inim inlemene, yalvarıp gözyaşları dökmene, ne kadar bedbaht ya da perişan olduğunu anlatmana gerek yok. Yüzümü açıp bir kere göstermem onlarca kelimeye bedel. Bugün de öyle yaptım. Çok geçmeden kaseme birkaç mangır düştü. Hepsi de çentikli bakırdan. Keşke bir altın sikke olsaydı aralarında. Tuğrası güneş, aslan veya hilal fark etmez. Alaaddin Keykubat tedavildeki kanunlarını gevşeteli beri, Halep beylerinin sikkeleri, Fatimi dinarı, Bağdat halifesinin mangırı, hatta İtalyan florini dahi geçer akçe kılındı. Konya'nın yöneticileri bunları kabul eder de, dilencileri kabul etmez olur mu? Paralarla beraber birkaç kuru yaprak düştü kucağıma. Altında oturduğum akçe ağaç kızıl sarı yapraklarını döküyordu. Her rüzgarda ulam ulam yaprak kaseme düştükçe düşündüm ki, akçe ağaçla pek çok ortak yanımız var. Sonbaharda yapraklarını döken bir ağaç, her gün bedeninden bir şeyler eksilen bir cüzzamlıya benzemiyor mu? Çırılçıplak bir ağacım ben de. Derim, uzuvlarım, yüzüm dağılıp dökülüyor. Her gün bedenimin bir başka parçası beni terk ediyor. Ne var ki ağacın aksine, ben kaybettiklerimi geri alamayacağım. Tomurcuklanacak bir ilkbahar yok benim için. Bugün yitirdiğim her şeyi sonsuza dek yitiriyorum. Ne zaman birisi keşkülüme para atsa, hızla, telaşla kaçarcasına, gözlerini gözlerime değdirmeden yapar bunu. Niçin insanlar para verirken dilencilerin yüzlerine bakmazlar? Sanki gözlerimize bakarlarsa nazarımızdan bir illet ya da uğursuzluk bulaşmasından korkarlar. Cemiyetin nezdinde bizler hırsızlardan, sabıkalılardan, hatta katillerden bile beteriz. Bu tür vahim yanlışlara sapan insanları tasvip etmeseler de en azından onlara görünmez adam muamelesi yapmazlar. Halbuki sıra bana, benim gibilere geldi mi, bizleri görmezler bile. Bize bakınca tek gördükleri ölüm olur. Ve ölümün bu kadar yakın ve çirkin olabileceğine inanmak istemezler. Bu yüzden kaşırırlar gözlerini gözlerimizden. Bu yüzdendir ki yanımıza gelip para verirken bile yokmuşuz muamelesi yaparlar. Ben böyle düşüncelere dalmış otururken bir anda arkalarda bir yerlerde şiddetli bir vaveyla koptu. Birisinin haykırdığını duydum. Geliyor, geliyor. Elbette gelen Rumi'ydi, hem de ne geliş. Altında süt gibi apak bir at vardı. Kehribar renkli kaftanına altın varaklar, inci mercanlar işliydi. Ardında mürşitleri, hayranları, taraftarları izdiham oluştururken o önde mağrur, bilge ve asil ilerliyordu. Cazibe, özgüven ve feraset saça saça gelişine bakılırsa bir alimden çok bir hükümdara benziyordu. Rüzgarın, ateşin, suyun ve toprağın sultanıydı. Atı dahi dimdik ve vakurdu, taşıdığı adamın saygınlığını bilir gibi. Keşkülümdeki sikkeleri hemen cebime attım. Yüzümün yarısı açıkta kalacak şekilde serpuşumu sıkıca bağladım ve camiye daldım. İçerisi o kadar kalabalık, saflar öyle sıkışıktı, yer bulmak bir yana nefes almaya bile imkan yoktu. Ama işte cüzamlı olmanın bir iyi yanı daha varsa, en kalabalık mekanlarda dahi kolaylıkla yer bulabilmek. Ne de olsa kimse yanıma oturmak istemez. Beni görenler şöyle bir geri adım atar, açılarak uzaklaşır. Bu sayede bir köşecik buldum kendime, yere çömdüm. Az sonra vaaz başladı. Muhterem cemaat, dedi Rumi. Sesi kahtis, kahpes perdelerde salınıyordu. Zaman zaman hepimiz zanlara kapılırız. Kendimizi küçük ve sıkışmış hissederiz. Ufacık bir noktayız kainat-ı muazzamanın karşısında. Etimiz budumuz belli. İdrakımızın, irademizin ve aklımız sınırları ortada. Sırf buna bakıp kimimiz sual eder. Allah için ne manası olacak bu fani canımın? Benim şu koskoca dünyada ne kıymetim olabilir ki? Bugünkü hutbemizde bu sualin cevabını göstermek isterim. En ön safta Rumi'nin iki oğlu oturuyordu. Tıpatıp rahmetli annesine çektiği söylenen büyük oğlan Sultan Veled ile duru bir çehresi, iri kirpikleri, badem gözleri, geniş bir alnı olan, lakin etrafını ters ters süzen kardeşi Alaaddin. Her ikisi de besbelli babalarıyla gurur duyuyordu. Mevlana bir es verdikten sonra sözlerine devam etti. Adem oğulları, Havva kızları öyle bir ilimle şeref yap olmuştur ki ne dağlar ne gökler sırtlanabilir. O yüzdendir ki Kur'an'da şöyle der: Biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar. Ondan korktular da onu insan yüklendi. İşte böylesi kıymetli bir makam ve mevki, bu kadar mühim bir paye verilen insan ne demeye Allah'ın kendisi için dilediğinden daha aşağısını hedeflesin? Neden kendini aşağı çeksin? Neden vezirken kendini rezil etsin? Tane tane konuşuyordu Rumi. Çok mürekkep yalamış insanları has bir eminlikle seçiyordu kelimeleri. Tökezlemeden konuşuyor, bir kullandığı benzetmeyi kolay kolay tekrar etmiyordu. Dedi ki, Allah 7 kat göğün başında bir tahtta oturmuyor. Tek tek her birimize yakın ve dost. Dedi ki, çektiğimiz tüm acılar, karşılaştığımız onca kahır ve zorluk aslında bizi Yaradan'a daha da yakınlaştıracak. Ellerimize dikkat edin. Sürekli açılıp kapanır parmaklarımız. Tutar ve bırakır, bırakır ve tutarız. Bir içe, bir dışa. Yumruğumuzu sıktıktan sonra mutlaka açarız. Öyle olmasaydı felçli gibi olurduk. Varlığımız da böyledir. Bir an gelir açılır, bir an gelir kapanır. Kah sıkışır yüreğimiz, kah ferahlar. Bu tezat gibi görünen haller varlığın özüdür. Kanat çırpan kuşlara bakın. Kanatlarına nasıl hareket ettiğine dikkat buyurun. Bir aşağı, bir yukarı. Bir hüzün, bir saadet. Böyledir hayat. Hoş bir kararda, ahenk içinde, dengede. İlk başta duyduklarım hoşuma gitti. Neşe ve keder bir kuşun kanatları gibi birbirine bağlı ve bağımlıydı demek. Yüreğim ısındı bunu düşününce. Ama hemen sonra başka bir soru zihnimi tırmaladı. Mevlana mahrumiyetten, elemden, kahırdan ve evhamdan ne anlardı ki? Nüfuzlu bir adamın oğlu olarak gelmişti şu dünyaya. Ardında babası, 7 ceddi, muteber sülalesi olmuştu hep. Zengin ve müreffeh bir hayat sürmüştü, zorluk nedir bilmeden. Gerçi ilk zevcesinin ölümü onu üzmüş olmalıydı ama bunun dışında hiçbir sıkıntı yaşamamıştı kanaatimce. Ağzında gümüş kaşıkla doğmuş, saygın zümrelerde büyümüş, en iyi alimlerce eğitilmiş, hep sevilmiş, hep şımartılmış, hep hürmet görmüştü. Benim gibi bir cüzamlının karşısına geçip de ne cüretle acı çekmenin erdemlerinden bahsediyordu. Kursağımda hınç birikti, ağzımda bir acı tat, yutkunamadım. Yüreğim burkularak Rumi ile aramdaki farkın ne kadar vahim olduğunu anladım. Sahi Allah niçin tezatları aynılıktan, ahenksizliği uyumdan, adaletsizliği adaletten çok seviyordu? Ya ifrat ya tefrit, ya bir uç ya öteki uç. İşte benim payıma fakr-ı zaruret, açlık, sefalet, musibet bahşetmişti. Mevlana'ya gelince refah, irfan, saadet, sıhhat ve muvaffakiyet. Ben insanların midesini bulandırmamak için yüzümü gizlerken, o orta yere çıkıp paha biçilmez bir mücevher gibi ışıl ışıl parlıyordu. Merak ettim, benim yerimde Mevlana olsaydı ne yapar, nasıl yaşardı kim bilir? Acaba hiç aklına gelir miydi kendisi gibi imtiyazlı bir kanaat önderinin bile günün birinde takılıp tökezleyebileceği, devrilip düşebileceği, dışlanmak, horlanmak, itilmek, ötelenmek, haksız yere kem laf işitmek nedir bilir miydi? Bir gün olsun başkalarının dillerinin zehrini tatmış mıydı acaba? Bana verilen şu hayat ona verilseydi gene böyle koskoca Mevlana olabilir miydi? Aklıma takılan her yeni soruyla beraber hasedim arttı. Sonunda Mevlana'ya duyduğum hınç ona beslediğim hayranlığa galip geldi. Yerimde duramadım. Ayağa kalktım. Cemaati ite kaka dışarı çıktım. Etraftakilerden kimi ters ters, kimisi şaşkınlıkla baktı bana. Bunca insan vaazı duymak için camiye girmeye can atarken, nasıl olup da seyirciler arasından birinin dışarı çıktığına anlam verememişti kimse. Şems, Konya, 18 Ekim, 1244. Başımın üstüne bir dam bulmalıyım bu şehirde. Köylü beni şehir merkezinde atınca ilk işim kalacak bir yer aramak oldu. Gezdiğim hanlar içinde Şekerci Han tam bana uygun bir yer gibiydi. Hancı 4 oda gösterdi. Eşyası en az olanı seçtim. Bir hasır döşek, küflenmeye yüz tutmuş bir battaniye, fitili dipte bir kandil, yastık niyetine güneşte kurutulmuş tuğla ve bir de güzel manzarası vardı. Balkondan bakınca tüm şehir, çevresindeki tepelerin eteklerine varıncaya dek uzanan bir açıklıkla görülüyordu. Böylece bir günde, senelerdir sürdürdüğüm gezgin hayatı bırakıp yerleşik hayata geçtim. Han'a yerleştikten sonra ilk iş Konya sokaklarına dolaşmaya çıktım. Her adımda bir başka dil, bir başka din, bir başka adetle karşılaştım. Çingene çalgıcılara, Arap seyyahlara, Hristiyan hacılara, Yahudi tacirlere, Budist rahiplere, Frenk ozanlara, Çin'i maçinden cambazlara, Hintli yılan oynatıcılarına, efsunperver mecusilere ve Urum filozoflarına denk geldim. Köle pazarlarında teni süt beyaz cariyeler gördüm ve bir de şahit oldukları onca zulümden dilleri tutulmuş iri kıyım siyahi harem ağaları. Ellerinde hacamat zemberekleriyle bekleşen gezgin berberlere, billur küreli kahinlere ve ateş yutan sihirbazlara rastladım. Kudüs'e gitmekte olan hacılar, son haçlı seferinden kaçkın serseri askerler vardı yollarda. Ceneviz lisanı, Frenk lisanı, Yunanca, Farisi, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Ermenice, Süryanice, İbranice ve hangi lisana ait olduğunu bilemediğim envai çeşit lehçede konuşuyordu ahali. Bitmek bilmez farklılıklarına karşın bu insanların hepsinde ortak bir şey vardı. Aynı tamamlanmamışlık hali. Her biri yapım süreci devam eden birer eserdi. Konya şehri Babil Kulesi misaliydi. Her an her yer durmadan değişiyor, ayrışıyor, çözülüyor, bozuluyor, yenileniyor, yineleniyor, aydınlanıyor, aşkınlaşıyor, can bulup can veriyordu. Tam bir keşmekeşti gördüğüm. Bir telaş, bir koşturmaca. Herkesin bir derdi vardı. Kimsenin kimseye deva sunduğu yok. İnsanı insandan ayırmadan baktım herkese ve her yere. Dertlerine uzak ama yüreklerine yakın durdum. 16. Kural. Kusursuzdur ya Allah, onu sevmek kolaydır. Zor olan hatasıyla, sevabıyla fani insanları sevmektir. Unutma ki kişi bir şeyi ancak sevdiği ölçüde bilebilir. Demek ki hakikaten kucaklamadan ötekini, yaradandan ötürü yaradılanı sevmeden ne layıkıyla bilebilir, ne layıkıyla sevebilirsin. Genciyle yaşlısıyla çeşitli esnafın gün boyu alın teri döktüğü, ufak tefek izbe dükkanların olduğu dar sokakları gezdim. Her köşede birileri muhakkak Mevlana'dan bahsediyordu. Merak ettim, bu kadar sevilmek nasıl bir şeydi acaba? Bu kadar meşhur olmak, daima el üstünde tutulmak insanın nefsini nasıl etkilerdi? Zihnim bu sorularla meşgulken Rumi'nin vaaz verdiği camiye doğru değil, tam karşı istikamete doğru yürüdüğümü fark ettim. Etrafımdaki manzara değişmeye başladı. Şehrin kuzeyine doğru yürüdükçe evler harabeye, bağ bahçe viraneye dönüştü. Sokaklarda kavga patırtı içinde oynayan yoksul başıboş çocuklara rastladım. Sadece evler ve insanlar değil, kokular da değişti. Gitgide keskinleşti. Baharat, yağ, sarımsak kokuları bollaştı. En sonunda dar bir sokağa girdim. Burada üç koku ağır basıyordu. Misk, ter ve şehvet. Konya şehrinin adı kötüye çıkmış mahallesine vasıl olmuştum demek. Örme taştan kaldırımlı, yokuşu dik sokağın başında derme çatma bir ev vardı. Bataklı damı saz çubuklarla pekiştirilmişti. Evin önünde bir avuç kadın sohbet halindeydi. Yaklaştığımı görünce susup şüpheyle baktılar. Yarı tedirgin, yarı muzip bir ifade sardı yüzlerini. Kadınların yanında bir bahçe vardı. Akıllara durgunluk verecek güzellikte katmer katmer açmış güllerle dolu bir gül bahçesi. Bu bağın bağbaanı kim ola diye merak ettim. Bahçeye vardığım sırada evin kapısı gümbürtüyle açıldı ve izbandut gibi bir kadın dışarı fırladı. Uzun boylu, iri yapılı, asık suratlıydı. Kat kat gerdana değirmi bir göbeği vardı. Gözlerini kısınca et katmanlarının arasında kayboluyordu ela gözleri. İki incecik çizgi kalıyordu geride. Dudakları sarkık ve kalın, şehresi ablaktı ve üst dudağının hemen yukarısında tüy tüy kara bıyığı vardı. Anladım ki gördüğüm insan hem kadın hem erkek olarak gelmiştir dünyaya. Hünsa'dır. ''Sen de kimsin? Ne istersin?'' diye sordu Hünsa şüpheyle. Yüzü medcezir gibiydi. Kah yükselen, kah çekilen sular misali bir erkek oluyordu, bir kadın. Kendimi tanıttım, bir şey demedi. Adını sordum ama duymazdan geldi. Bir eliyle sinek kovalar gibi kışkış yaparak ''Buralar sana göre değil'' dedi Hünsa. ''Nedenmiş o?'' diye sordum. ''Görmüyor musun ayol, burası kerhane. Siz dervişler habire hu çekip karı kız görünce öcü görmüş gibi kaçmaz mısınız? Ne işin var burada? Bak seni uyarıyorum. Bir de sanırlar ki kerhane patronuyum diye bende ahlak yok. Zevkü sefadan çıkmam. Halbuki her sene muhakkak zekatımı veririm. Ramazanda kapımı kaparım. Şimdi de seni günahtan kurtarıyorum. Bizden uzak dur. Burası şehrin en beter, en pis yeridir. Gelme buralara. Halbuki bana göre pislik içte olur, dışta değil.'' diye itiraz ettim. ''Bu da kurallardan biridir.'' ''Ne kuralından bahsediyorsun be adam?'' diye tersledi. 17. Kural. Esas kirlilik dışta değil içte, kisvede değil kalpte olur. Onun dışındaki her leke ne kadar kötü görünürse görünsün yıkandı mı temizlenir, suyla arınır. Yıkamakla çıkmayan tek pislik kalplerde yağ bağlamış haset ve art niyettir. Ne var ki Hünsa dediklerimi duymazdan geldi. Siz dervişler yok musunuz? Kafayı sıyırmışsınız. Bizim buraya her tür müşteri gelir ama derviş kısmı asla. Buralarda dolanıp duracak olursan Allah burayı yakar kavurur. Bir din adamını yoldan çıkarttık diye bizi lanetler. Ocağımızı başımıza yıkar. O yüzden hadi tıpış tıpış yaylan. Güldüm. Bu saçma sapan fikirleri nereden buluyorsun? Yani şimdi sana göre Allah gökten bakan öfkeli ceberrut bir baba mı? Sanır mısın ki her hatamızda başımıza taş ve kurbağa yağdırır? Böyle hak anlayışı olur mu? Kerhane maması Hünsa ip gibi bıyığının ucunu vurdu. Az kaldı dövecekmiş gibi öfkeyle baktı. Merak etme, kerhane görmeye gelmedim buraya dedim. Ben şu gül bağına hayran kaldım. Ona bakmak için yaklaşmıştım. Ha o mu? Diyerek omuz sikti Hünsa. Kızlardan birinin işidir. Haspa tutturdu gül yetiştirelim diye ses etmedim. Çöl gülünün marifetidir bu bahçe. İlerideki sermayelerin arasında duran genç bir kadını işaret etti. İncecik çenesi, sedef gibi pürüzsüz teni, derin ama dertli bakan ceylan gözleri vardı. Görenin aklını başından alacak kadar güzeldi. Kadına bakınca büyük bir dönüşüm geçirmekte olduğunu sezinledim. Eğilip yalnız Hünsa'nın duyabileceği şekilde kulağına fısıldadım. Bu kızcağız temiz kalpli birine benzer. Gün gelecek manevi bir yolculuğa çıkacak. Bu batağı temelli terk edecek. O gün gelince sakın ola ona engel olmaya kalkmayasın. Hünsa geri çekilip hiddetle süzdü beni. Cehennemde odun olasıca, zebaniler koparsın dilini. Sen kendini ne sanırsın? Bu kızlar benim sermayem. Hangisine nasıl davranacağıma ben karar veririm, anladın mı? Buranın ağası benim. Hadi defol buradan, bir daha görmeyeyim seni. Yoksa çakal kafayı çağırırım ona göre. O da kim diye sordum. Hünsa parmağını sallaya sallaya, beladır, hem de öyle böyle değil. İnan bana tanımak istemezsin dedi. Kimse kim dedim omuz silkerek. Gidiyorum ama gene gelebilirim. Beni buralarda bir daha görürsen şaşırma. Ömrünü seccade üzerinde tesbih çekerek geçiren dervişlerden değilim. Öyleleri Kur'an'ı sati okur. Bense Kur'an'ı her yerde okurum. Her başakta, karıncada, bulutta. Nefes alan Kur'an'dır okuduğum. Nasıl yani? İnsanları kitap gibi okuyorsun öyle mi diye tısladı kerhane sahibi. Bir kahkaha patlattı. Amma saçmalarsın. Her insan açık bir kitaptır özünde. Okunmayı bekler. Her birimiz yürüyen nefes alan kitabız aslında. Yeter ki özümüzü bilelim dedim. İster fahişe ol ister bakire, ister düşmüş ol ister itibarlı. Allah'ı bulma arzusu hepimizin kalplerinde derinlerde saklıdır, sırlıdır. Doğduğumuz andan itibaren aşk cevherini içimizde taşırız. Orada durur, keşfedilmeyi bekler. Kurallardan biridir bu. Bu kez hangi kurallardan bahsettiğimi sormadı, ben de devam ettim. 18. kural. Tüm kainat olanca katmanları ve karmaşasıyla insanın içinde gizlenmiştir. Şeytan dışımızda bizi ayartmayı bekleyen korkunç bir mahluk değil, bizzat içimizde bir sestir. Şeytanı kendinde ara, dışında başkalarında değil. Ve unutma ki nefsini bilen Rabbini bilir. Başkalarıyla değil, sadece kendiyle uğraşan insan sonunda mükafat olarak Yaradan'ı tanır. Hünsa bu kez kollarını çattı, öne eğildi. Gözlerini kısıp tehditkar bir eda ile beni tepeden tırnağa süzdü. Orospulara vaaz vermeye kalkan deli derviş dedi, homurdana homurdana. Kimsin nesin, Konya'da ne ararsın bilmiyorum ama ayağını denk al. Bu civarda kimsenin aklını çelmene müsaade etmem bilesin. Kerhanemden uzak dur. Durmazsan and olsun, çakal kafa gelir, o sivri dilini keser, ben de tuzlayıp afiyetle yerim.